Ayrım 77.
Kadıncağız pek heyecanlı, bitkindi. Kafasının içi gerçekten de karmakarışık olabilirdi. Kadıncağızı pek üzebilecek tuhaf bir gazete haberiydi bu. Ama belki de sevinilecek bir durumdu. Bayan Hohlakova kafasını toparlayamayacak kadar heyecanlıydı. Bu yüzden bir dakika sonra gazeteyi bile unutabilir, bambaşka bir konuya atlayabilirdi. Bu korkunç davayı Rusya'da duymayan kalmadığını Alyosha hanidir biliyordu. Ama Tanrım son iki aydır ağabeyiyle, Karamazovlarla, hatta kendisiyle ilgili birçok doğru haber arasında ne çok yalan yanlış, insanı dehşete düşüren haber yazı okumuştu. Hatta bir gazete onun ağabeyinin işlediği cinayetten sonra korkusundan manastıra çekildiğini, işi keşişliğe döktüğünü yazmıştı. Bir başkası bu iddiayı reddetmiş, tam tersine onun Zosima dedesiyle birlikte manastırdan kirişi kırdıkları balonunu savurmuştu. Dedikodu gazetesinde ise bu haber şu başlıkla veriliyordu. Skotoprigonyevsk'ten, evet ne yaparsınız ki, Skotoprigonyevsk'tir küçük kentimizin adı, şimdiye dek sakladım bunu. Dipnot, Rusça hayvan pazarı anlamına gelir. Karamazovların davasıyla ilgili son haberler. Kısa bir haberdi bu. Bayan Hohlakova'dan hiç söz edilmiyordu. Zaten isim verilmiyordu. Yalnızca böylesine gürültüyle yargılanmasına hazırlanılan küstah, toplumda asalak geçinen, gerici emekli yüzbaşının zamanını başkalarının karısının kızının peşinde koşarak geçiren, bazı yalnızlıktan patlayan hanımefendiler üzerinde büyük etkisi olan bir çapkın olduğu yazılıyordu. Sözde yetişkin bir kızı olduğu halde hala gençlik sevdasında bir patlayan dul, öylesine kaptırmıştı ki kendini bu etkiye, cinayeti işlemesinden iki saat önce yüzbaşıya, onunla birlikte hemen altın aramaya gelmesi için 3.000 ruble önermiş ona. Ne var ki, canavar yalnızlıktan patlayan kırklık hanımefendisiyle Sibirya'ya gitmektense 3.000 ruble için babasını öldürmeyi yeğlemiş. Okuyucuyu heyecanlandırmak amacıyla kaleme alınan bu yazının, baba katilliğini ve eski kölelik yasasını yeren parlak sözlerle sona erdiğini söylemeye bilmem gerek var mı? Alyosha yazıyı okuduktan sonra kağıdı katladı, Bayan Hohlakova'ya geri verdi. Hohlakova, benden başkası olamaz bu diye kekeledi. Cinayeti işlemesinden bir saat önce ben altın aramaya gitmesini söyledim ona. Kırklık hanımefendisi ha, aklımın ucundan bile geçse bari. Mahsus yaptı bunu. Tanrı bağışlasın onu, ben de bağışlıyorum ama şey, bunu kimin yaptığını biliyor musunuz? Dostunuz Rakitin. Olabilir dedi Alyosha, gerçi duymadım ya olabilir. Ondan başkası değildir. Kovdum onu. Bu olayı biliyorsunuz zaten değil mi? Evinize bir daha gelmemesini bildirdiğinizi duydum ama bunun için yaptığınızı söylemediniz bana. O söylemiştir ama. Benim için ağzına geleni söylüyor değil mi? Evet. Zaten herkes için ağzına geleni söyler o. Ama onun için evinize istemediğinizi söylemedi bana. Zaten pek seyrek görüşüyoruz. Dost da sayılmayız. Eh ne yaparsın, her şeyi anlatacağım size, itiraf edeceğim. Çünkü belki benim de suçlu olabileceğim bir nokta var burada. Ama çok pek küçük bir noktadır bu, öyle ki belki hiç yoktur. Bayan Hohlakova'nın yüzü birden cilveli bir anlatımla kaplandı, dudaklarında esrarlı, tatlı bir gülümseme belirdi. Bakın canım, görüyorsunuz ya, benim içimde de kuşku var. Kusuruma bakmayın Alyosha, anneniz sayılırım. Ah hayır hayır, şu anda babam yerindesiniz. Çünkü annenin falan işi yok burada şimdi. Ha Zosima dedenin önünde günah çıkarıyorum, ha sizin, fark etmez. Evet, demin keşiş dedim size çünkü bu zavallı delikanlı dostunuz Rakitin. Ne yapsam Tanrım, kızamıyorum ona. Kızıyorum, öfkeleniyorum ama çok değil. Söylemek istediğim, bu aklı havalarda delikanlı birden düşünün bir kez. Bana aşık olmak esti aklına galiba. Çok sonra fark ettim bunu. Başlangıçta, yani bir ay önce, eskiden beri tanıştığımız halde birden ziyaretlerini sıklaştırdı bize. Hiçbir şeyin farkında değildim. Birden ayılır gibi oldum, hayretle farkına vardım durumun. Alçak gönüllü, sevimli, değerli bir genç memur Pyotr İlyich Perhotin'i 2 aydır evime kabul ettiğimi biliyorsunuz. Birçok kereler gördünüz onu burada. Değerli, ağırbaşlı bir insan olduğu doğru değil mi? 3 günde bir geliyor. Her gün gelse ne olur sanki. Her zaman pek şık giyiniyor. Sizin gibi zeki, alçak gönüllü gençleri severim Alyosha. O da çok zeki, öyle güzel konuşuyor ki, yükselmesi için elimden geleni yapacağım. Geleceğin diplomatıdır. O korkunç gece bana gelmekle ölümden kurtardı beni. Sizin Rakitin ise bir pasaklı ki sormayın, bir oturuşu var. Anlayacağınız yavaş yavaş durumu belli etmeye başladı bana. Bir keresinde de giderken birden öyle sıktı ki elimi. Tam o elimi sıkarken de bacağıma bir şey oldu. Pyotr İlyich'i daha önce de görürdü burada. İnanır mısınız hep hırpalardı onu. Hiç aman vermezdi adamcağıza. Yüzüne karşı bir şeyler homurdanıp dururdu. Bir araya geldiklerinde ikisine bakıp bakıp gülüyordum. Bir gün yalnız oturuyordum odamda. Hayır oturmuyor da yatıyordum. Mihail Ivanoviç geldi. İnanır mısınız hasta ayağım üzerine yazdığı pek kısa bir şiir getirdi. Hasta ayağımı şiirle anlatmış. Durun nasıldı? Ah bu ayak ayakcık, sızlıyormuş birazcık. Böyle bir şeydi işte. Şiir tutamam aklımda hiç, saklıyorum onu. Sonra gösteririm size. Gerçekten pek nefis bir şey. Hem biliyor musunuz, yalnızca ayağımdan söz etmiyor, aynı zamanda öğretici de, parlak, bir anlamı var. Ne yazık ki unuttum, albümümde saklıyorum. Teşekkür ettim kendisine, pek heyecanlanmıştı. Tam o anda Pyotr İlyich geldi. Mihail Ivanoviç'in yüzü birden değişti. Pyotr İlyich'in geldiğine kızdığı belliydi. Çünkü şiiri verdikten sonra bir şeyler söylemek niyetindeydi bana. Gözümden kaçmadı bu. Ama tam ağzını açacağı anda Pyotr İlyich girmişti içeri. Şiiri hemen Pyotr İlyich'e uzattım ama kimin yazdığını söylemedim. Şiiri kimin yazdığını hemen anladığına eminim. Bugüne kadar itiraf etmiyor, anlamadığını söylüyorsa da hiç kuşkum yok bundan, mahsus böyle diyor. Şiiri okur okumaz kahkahayı bastı Pyotr İlyich, eleştirmeye başladı. 5 para etmez bir şiir diyordu, bir papaz okulu öğrencisi yazmış olacak. Öyle heyecanlı konuşuyordu ki anlatamam. Sizinki güleceğine birden parladı. Ama tanrım, birbirine girecekler sandım. Ben yazdım bunu diye bağırdı. Alay olsun diye yazdım. Çünkü şiir yazmayı aşağılık bir uğraş sayarım. Ama benim şiirlerim güzeldir. Kadın bacakları yüzünden Puşkin'imizin anıtını dikmek istiyorlar. Oysa benim şiirlerim tezlidirler. Gericinin birisiniz siz. Ne anlarsınız bundan? Duygudan yoksunsunuz. Günümüzün ilerici, aydın düşünceleriyle hiçbir ilişkiniz yok. Toplumca yükselmenin bir anlamı yok sizin için. Sadece bir memursunuz. Rüşvet almaktan başka bir şeye ermez aklınız. Bağırıp çağırmaya başladım, yalvarıyordum onlara. Ama öyle yürekli, mert bir insan ki şu Pyotr İlyich, birden ciddileşmişti. Yüzüne alaylı alaylı bakıyor, dinliyordu. Özür diledi. Bilmiyordum dedi. Sizin yazdığınızı bilseydim böyle söylemez, överdim şiirinizi. Ozanlar pek sinirli olur derler. Anlayacağınız gayet ciddi bir tavırla alay ediyordu onunla. Alay ettiğini sonra kendisi söyledi bana. Oysa ben de ciddi söylüyor sanmıştım. Tam şimdi sizin karşınızda uzanıyor gibi uzanıyordum burada. Kendi kendime düşünüyordum. Evimde konuğuma kaba bir tavırla bağırdığı için Mihail Ivanoviç'i kovsam ayıp olur mu acaba? İnanır mısınız yattığım yerde gözlerimi kapamış düşünüyordum. Ayıp olur mu acaba? Bir türlü kesin yanıt veremiyordum bu soruya. Acı, müthiş acı veriyordu bana bu. Yüreğim duracakmış gibi çarpıyordu. Bağırsam mı acaba diye geçiriyordum içimden. İçimden bir ses bağır diyor. Başka bir ses de sakın ha bağırma diye fısıldıyordu kulağıma. Birden bir çığlık atıp bayıldım. Bir patırdıdır koptu evin içinde tabii. Ayağa kalkıp şöyle dedim Mihail Ivanoviç'e. Bunu söylemek üzüyor beni ama sizi bir daha evimde görmek istemediğimi bildirmek zorundayım. Kovdum gitti. Ah Alexey Fyodorovich, davranışımın çok kötü olduğunu biliyorum. Saçmaladım o anda. Kızdığım falan yoktu ona. Böyle bir sahnenin hoş olacağını sandım. İnanır mısınız, yapmacık hiçbir yanı da yoktu bu sahnenin. Çünkü ağlamaya bile başlamıştım birden. Birkaç gün daha ağladım. Sonra bir akşam yemeğinden kalkınca her şeyi unutuverdim. 2 haftadır uğramıyor bize. Yoksa artık hiç mi gelmeyecek diye düşünüyordum. Dün de böyle düşünüyordum ki, akşam üzeri bu dedikodu geldi. Okuyunca dilim damağım kurudu. Ondan başka kim yazmış olabilir bunu? O gün eve gidince oturup döşenmiştir. Amma da konuşuyorum Alyosha, değil mi? Gerekli olan konuya bir türlü gelemedim. Ağzım kendi kendine konuşuyor sanki. Bir an önce abimin yanına gitmeliyim diye kekeledi Alyosha. Elbette elbette, iyi ki anımsattınız. Söyler misiniz, tehevvür nedir? Alyosha şaşırmıştı. Tehevvür mü? Diye sordu. Adli tehevvür, her çeşit suçu affettirirmiş. Suçunuz nasıl bir suç olursa olsun hemen affettirivermiş sizi. Neden söz ediyorsunuz? Şunu söylemek istiyorum. Bu Katya, ah çok iyi bir kızdır o ama kimi sevdiğini anlayamıyorum bir türlü. Geçen gün buradaydı, o kadar uğraştım söyletemedim. Üstelik pek açılmıyor bana artık. Anlayacağınız, hep benim sağlığımdan söz ediyor, başka bir konuya yaklaştığı yok. Hatta öyle bir tavır takınıyor ki, ne haliniz varsa görün diyorum kendi kendime bazen. Tehevvür dedikleri böyle bir şeymiş işte. Doktor da bunun için gelmiş. Doktorun geldiğinden haberiniz var mı? Nasıl olmaz? Siz getirttiniz onu. Yani siz değil de Katya. Delilerden anlayan doktorlardanmış. Her şeyi Katya yapıyor zaten. Bakın nasıl oluyormuş. Hiç de deli olmayan bir insan birden tehevvüre kapılabiliyormuş. Dimitri Fyodorovich de tehevvüre kapılmış olmalıymış. Bunu şu yeni mahkemeler çıkardılar, tehevvürü yani. Yeni mahkemelerin soylu bir buluşuymuş. Doktor bana da geldi, o akşam ne olup bittiğini sordu, altın madeni üzerine bilgi aldı. O andaki halinin nasıl olduğunu falan öğrenmek istiyordu. Tehevvüre kapılmıştı elbette. Girer girmez para da para diye tutturmuştu. 3.000 ruble verin bana diye bağırmaya başlamıştı. Sonra da koşarak gidip babasını öldürdü. Öldürmek istemiyorum, öldürmek istemiyorum diyordu ama öldürdü. İşte bunun için affedecekler onu, istemeyerek öldürdüğü için. Alyosha biraz sert, zaten o öldürmedi dedi. Gittikçe sabırsızlanıyor, huzuru kaçıyordu. Biliyorum, ihtiyar Grigori öldürdü onu. Hangi Grigori diye haykırdı Alyosha. Hangi Grigori olacak? Dimitri Fyodorovich kafasına vurunca yere düştü. Biraz sonra kalkıp pencerenin dibine gitti. Kapıyı açık görünce girip öldürdü Fyodor Pavlovich'i. Peki ama niçin? Tehevvür. Ayağa kalkınca tehevvüre kapıldı. Gidip kafasına vuran insanın babasını öldürdü. Ben öldürmedim diyor. Belki de anımsamıyordur. Ama bir şey söyleyeyim mi size? Dimitri Fyodorovich öldürmüş olsa çok daha iyi olacaktı. Zaten o öldürdü Grigori diyorum ya, aslında Dimitri Fyodorovich öldürdü onu, böylesi daha iyi oldu. Ah yanlış anlaşılmasın, baba katili oldu diye iyi demek istemiyorum. Evlat ana babasını sevmek, saymak zorundadır. Ama onun öldürmesi gene de iyi oldu. Çünkü o zaman dövünmeniz için bir neden kalmıyor ortada demektir. Çünkü kendini bilmeden, daha doğrusu bilerek de ne yaptığının farkında olmadan öldürdü babasını. İyisi mi, bağışlasınlar onu. Öylesine soylu bir davranış olacak ki bu. Yeni mahkemelerin iyi yanlarını herkes görsün. Benim haberim yoktu bundan, eskiden de varmış. Dün duyunca şaşırdım kaldım, hemen sizi çağırmak geldi içimden. Yarın bağışlanırsa duruşmadan doğru buraya getirin onu. Ahbapları çağıracağım, yeni mahkemelerin onuruna içeceğiz. Tehlikeli bir durumu olabileceğini sanmıyorum. Çok konuk çağıracağım. Kötü bir şey olursa dışarı çıkarırız onu. İleride başka bir kentte yargıçlık edebilir. Çünkü felaketi tatmış olanlardan çıkıyor en iyi yargıçlar. Başka bir memuriyete de atanabilir. Zaten bu devirde kendini tehevvürden kurtarabilen insan var mı? Siz, ben, herkes. İstediğiniz kadar örnek verebilirim. Adamın biri oturmuş şarkı söylerken birden bir şeye sıkılıyor canı. Tabancasını çıkarıp rastgele birisini öldürüyor. Suçsuz bulmuşlar bu adamı. Geçenlerde gazetede okudum. Doktorlar da olabilir diyorlar. Doktorların olamaz dediği bir şey yok zaten. Canım, niçin uzağa gidelim? Benim lisede de var tehevür. Daha düne kadar üzülüyordum. Kızcağızın tehevür içinde olduğunu bugün anladım. Ah, öyle üzüyor ki beni bu lise. Keçileri iyice kaçırdı sanıyorum. Niçin çağırttı sizi? Çağırttı mı yoksa kendiliğinizden mi geldiniz? Alyosha kararlı ayağa kalktı. Evet, o çağırttı. Gideyim artık yanına. Bayan Hohlakova birden ağlamaya başladı. Ah, sevgili biricik Alexey Fyodorovic diye haykırdı. Belki de en önemli olan budur. Liseyi size yürekten emanet ettiğimi Tanrı biliyor. Sizi annesinden gizli çağırması da önemli değil. Ama kusuruma bakmazsanız bir şey söyleyeceğim size. Ağabeyiniz Ivan'ı hala soylu, kibar bir genç saydığım halde, kızımı gönül rahatlığıyla emanet edemem ona. Düşünün bir kez, liseyi haberim olmadan ziyaret bile etmiş. Alyosha müthiş şaşırmıştı. Ayakta dinliyordu. Ne? Diye haykırdı. Ne zaman? Anlatacağım. Zaten belki de bunun için çağırdım sizi. Niçin çağırdığımı unuttum çünkü. Dinleyin. Moskova'dan döneli beri iki kez geldi bana. Birincisinde bir tanıdık olarak ziyaret etti. İkincisinde ise Katya'nın burada olduğunu duyup gelmiş. Bu ara başının ne kadar kalabalık olduğunu bildiğim için daha sık ziyaretime gelmesini beklemiyordum da elbette. Vous comprenez, cette affaire est la mort terrible de votre papa. Dipnot, anlıyorsunuz tabii bu iş, sonra babanızın ölümü. Bir de ne duysam beğenirsiniz. 5-6 gün önce liseye uğramış, birkaç dakika oturup gitmiş. Önceki gün Glafira'dan öğrendim bunu. Aklımı oynatıyordum az kalsın. Hemen liseyi çağırdım, güldü. Sözde beni uyuyor sanmış da nasıl olduğumu sormak için ona uğramış. Doğrudur ama liseye çok üzülüyorum. Düşünün bir kez, 4 gün önce, bundan önceki ziyaretinizin gecesi, sizin arkanızdan bir sinir krizi geldi ona. Bağırıp çağırmaya başladı. Bana niçin gelmez sinir krizi bilmem. Düne kadar her gün geldi kriz, dün de şu tehevür. Birden Ivan Fyodorovich'ten nefret ediyorum diye bağırdı bana. Rica ederim bir daha almayın onu eve. Şaşırıp kaldım. Bu kadar değerli, bilgili, başına böyle bir felaket gelmiş. Sevinilecek bir durum değildir bu sanırım, öyle değil mi? Bir genci durup dururken kapımdan nasıl çevirebileceğimi soracak oldum. Kahkahayı bastı. Öyle alaylı alaylı gülüyordu ki, onu neşelendirdiğimi, sinir krizlerinin geçeceğini düşünerek sevindim. Zaten ben de bir daha evime gelmemesini bildirmek istiyordum Ivan Fyodorovic'e. Benden gizli ziyareti midemi bulandırmıştı. Ne var ki lise bu sabah kızıp Yulia'ya bir tokat atmış, düşünün bir kez. Korkunç bir şey bu. Hizmetçilerime karşı elimden geldiğince kibar davranırım. Bir saat sonra da kucaklamış Yulia'yı, ayaklarına kapanmış. Hizmetçiyle haber yolladı bana. Bundan böyle yüzünüzü görmek istemiyorum. Odasına gittiğimde de boynuma sarıldı. Hem yüzümü gözümü öpüyor hem ağlıyordu. Bir şey söylemeden ite kaka kapı dışarı etti beni. Ne oldu bitti öğrenemedim. Şimdi size güveniyorum sevgili Alexey Fyodorovich. Bütün umutlarım sizde. Kaderim de ellerinizde tabii. Yalvarırım lisenin yanına gidin, her şeyi öğrenin ondan. Yalnız siz yapabilirsiniz bunu. Sonra gelin bana anlatın. Yoksa öleceğim, böyle giderse öleceğim. Ya da alıp başımı kaçacağım. Artık dayanamıyorum, sabrım tükenmek üzere. Tükenirse felaket olur. Bayan Hohlakova odaya giren Pyotr İliç'i görünce sevinçle, ''Ah, sonunda gelebildiniz!'' diye haykırdı. ''Geç kaldınız, çok geç kaldınız Pyotr İliç. Neyse, oturun bakalım, anlatın. Ne diyor avukat? Nereye gidiyorsunuz Alexey Fyodorovich?'' ''Lisenin yanına.'' ''Ah, evet. Ricamı unutmayacaksınız değil mi? Unutmayacaksınız. Kaderim buna bağlı.'' Alyosha kapıya doğru yürüdü. ''Elbette unutmayacağım.'' dedi. ''Olursa, ama çok geç kaldım artık.'' Bayan Holakova seslendi arkasından. Hayır, kesinlikle uğrayın, unutmayın sakın, olursa demeyin, yoksa ölürüm. Alyosha çıktı. 3. Küçük Şeytan. Alyosha lisenin yanına girince onu daha yürümezken oturduğu koltukta oturur buldu. Lise konuğunu karşılamak için yerinden doğrulmamıştı bile. Dik dik gözlerinin içine bakıyordu. Bakışı ateşli, benzi uçuktu. Genç kızın 3 günde bu denli değişmesi, hatta zayıflaması şaşırtmıştı Alyosha'yı. Lise elini uzatmadı ona. Delikanlı, entarisinin üzerinde hareketsiz duran, ince uzun parmaklarına dokunup sessizce karşısına oturdu. Lise soğuk, "Cezaevine gitmek için acele ettiğinizi biliyorum," dedi. "Oysa annem de 2 saat tuttu sizi. Benden, Yulia'dan da söz etti size." "Nereden biliyorsunuz?" diye sordu Alyosha. "Dinledim." "Niçin öyle bakıyorsunuz yüzüme?" "Dinlemek istedi canım, dinledim." "Bunda ne kötülük var? Özür dilemeyeceğim." "Bir şeye sıkılıyor canınız galiba." "Tam tersine çok neşeliyim. Demin 30. kez aynı şeyi düşündüm. Karınız olmayı reddetmekle çok iyi ettim. Koca olamazsınız siz. Evlensek, ertesi gün elinize bir mektup verip sevdiğim erkeğe götürmenizi istesem, hemen götürür, üstelik karşılığını da alıp getirirsiniz. 40 yaşında olsanız bile bu çeşit mektuplarımı taşırsınız." Birden gülmeye başladı Lise. Alyosha gülümsedi. "Sinirleriniz bozuk sizin, öfkelisiniz. Aynı zamanda içten bir haliniz var." "İçtenlik dediğiniz sizden utanmamamdan geliyor." "Utanmamam bir yana, utanmak da istemiyorum. Özellikle sizden utanmak istemiyorum." "Alyosha, niçin? Size karşı bir saygım yok benim. Çok seviyorum sizi ama saygım yok. Saygım olsaydı utanmadan söyleyemezdim bunu size, değil mi?" "Doğru." "Peki sizden utanmadığıma inanıyor musunuz?" "Hayır, inanmıyorum." Lise gene sinirli güldü. Çabuk çabuk konuşuyordu. "Ağabeyiniz Dimitri Fyodorovich'e şeker yolladım." "Alyosha, öyle tatlısınız ki. Sizi sevmememe böylesine çabuk izin verdiğiniz için çok çok seveceğim sizi." "Bugün niçin çağırdınız beni Lise?" "Bir dileğimi bildirmek istedim. Birisi bana acı çektirsin istiyorum. Evlensin benimle, essin beni, aldatsın, bırakıp gitsin. Mutlu olmak istemiyorum." "Fırtınalı bir hayatta gözünüz var anlaşılan." "Ah evet, evi ateşe vermek istiyorum. Nasıl sessizce yaklaşacağımı, tahtaları çıt çıkarmadan tutuşturacağımı hayal ediyorum. Kimin yaktığını bildiğim halde ses çıkarmıyorum. Ne budalaca şeyler. Canım öyle sıkılıyor ki." Lise kolunu öfkeyle salladı.